Ayrım 6. Ulrike Meinhof, üzgün olmaktansa öfkeli olmayı yeğlerim. Alois Prince, sayfa 44. Oldenburg'da ikinci devlet sınavına giren Ingeborg Meinhof ve Renate Rimek, Kasilyen Kız Lisesi'nde öğretmenliğe başladılar. Önceleri üniversitede kariyer yapmak niyetinde olan Renate Rimek, artık önüne başka hedefler koymuştu. Bad Berneck'te yaşadığı deneyim, şu an en önemli meselenin Almanların içlerindeki nasyonel sosyalist zehri çıkarmak olduğunu öğretmişti. Ayrıca her şeye çocukların eğitiminden başlamak gerekiyordu. Eğer Almanya'da her şey yeni ve farklı olacaksa, diyor Rimek anılarında, geleceğin önümüze koyduğu görevle, yani yetişmekte olan gençlikle ilgilenmek zorunluydu. Öğretmenlerin çoğu Nazi geçmişleri nedeniyle yasaklı oldukları için iş başa düşmüştü. Jena'dayken üzerinde çalışmaya başladığı 18. yüzyılda yaşamış Georg Foster isimli bir devrimciyle ilgili doçentlik tezini yarım bıraktı. Kaptan Cook'la birlikte yelkenliyle dünyayı dolaşan Georg Foster, Fransız devrimini de yakından yaşamıştı. Paris'te devrimin derin çelişkisiyle karşılaşmış, özgürlük ve kardeşlik adına binlerce insanın öldürülmesine tanık olmuştu. Bu deneyim nedeniyle içinde büyük bir parçalanma yaşayan Foster, devrimcilere hem sempati duyuyor hem de onlardan nefret ediyordu. Özgürlük, eşitlik ve kardeşliği savunan insanlar nasıl oluyordu da bu amaç için binlerce insanı öldürebiliyorlardı? Bu sorusuna hiçbir zaman yanıt bulamayan Georg Foster, Paris'te bir tavan arasında yalnız ve terk edilmiş olarak öldüğünde henüz 40 yaşında bile değildi. Georg Foster'ın akıbetinin etkisinden hiçbir zaman kurtulamayan Renate Rimek, bu çalışmayı 30 yıl sonra da olsa bitirdi. Kitap bittiğinde Ulrike'nin ölümünün üzerinden 12 yıl geçmişti. 12 yaşındaki Ulrike Meinhof, ablasıyla birlikte annesiyle Rimek'in öğretmenlik yaptığı Kasilyen Kız Lisesi'ne gidecekti. Fakat kontenjan dolduğu için sadece Wienke okula alınınca Ulrike'yi rahibeler tarafından yönetilen Katolik Liebfrauen Kız Okulu'na yazdırmak zorunda kaldılar. Uzun siyah giysiler giyen rahibelerin isimleri Marie Ambrosine, Maria Leopolde ya da Maria Cordula'ydı. 1888'de inşa edilen sivri çatısı pencereli, duvarlarını sarmaşıkların sardığı bu güzel bina, okul, 1938'de mezhepsel bağları gerekçe gösterilerek Naziler tarafından zorla feshedildiği için huzur evine dönüştürülmüştü. Ancak 1946 yılının Paskalya zamanı sadece bir 5. sınıfla yeniden öğrenime başladı. Huzur evi de faaliyetini sürdürdüğünden tek derslik boştu. Zamanla yaşlıların sayısı doğal yollarla azalınca derslikler de arttırıldı. Okulda öğrenim gören ilk 26 öğrencinin arasında Ulrike Meinhof da vardı. Protestan olmasına rağmen Ulrike'nin Katolik okula verilmesi sadece zorunluluktan kaynaklanmamış olabilir. Çocukken Breslau'da birkaç yıl Liebfrauen tarikatının okullarından birine gitmiş olan Renate Rimek, bu dönemi iyi duygularla anımsıyordu. Ulrike'nin de bu okulda kendisini iyi hissettiğini biliyoruz. Rahibeler korku yerine sevgiyi tercih ettikleri için öğrencilerin saygı ve güvenini kazanmışlardı. Ulrike Meinhof için bu rahibeler örnek alınacak kişilerdi. Bir keresinde arkadaşlarından biriyle merdivenin ilk basamağına oturup manastıra gitmek, en azından rahibelerin ilkeleri çerçevesinde bir hayat sürmek üzerine uzun uzun sohbet etmişlerdi. Uzun yıllar sonra kaleme aldığı özgeçmişinde bile Ulrike, bu okuldaki rahibelerin öğrencilere sevgiyle yaklaştıklarını, korkuya, anlamsız cezalara ve sert sözlere yer olmayan bu eğitim çizgisini her zaman örnek aldığını söylemektedir. Quique diye anılan Ulrike, çok içten, ciddi ve dürüst olduğu için sınıftaki diğer kızlar tarafından seviliyordu. Ama arkadaşlarıyla arasında her zaman belli bir mesafeyi koruyor, karşısındakine yaşından olgun, yetişkin olduğunu hissettiriyordu. Her zaman bilmek ve anlamak, meselelerin arkasına bakmak istiyordu. Modern sanatla ilgilenmesi, yaşı için fazla ağır kitaplar okuması da bundandı. Daha sonraları gerçekleşen bir sınıf buluşmasında kafiyeli biçimde not düşüleceği gibi Quique masanın altında Kant okur ve 12 yaşında Kant'ı anlaşılır bulur. Herkesin hayranlık duyduğu Ulrike'nin kendileriyle arkadaşlık etmesi, haklarında övgüyle söz etmesi bazı öğrenciler için adeta ödüldü. Öğrenci temsilciliği kurmayı başardıklarında sözcüleri olarak elbette Ulrike'yi seçmişlerdi. Ulrike Meinhof aynı zamanda iyi bir öğrenciydi. İngilizce, Fransızca, matematik notları genellikle iyi, din dersi ise pek iyiydi. 1946-47 öğrenim yılı sonu değerlendirmesinde onun için şu not yazılmıştı. Çok yönlü ilgilere sahip, Almanca duyarlılığı gelişkin, daha disiplinli olması gerekiyor. Yeterince disiplinli olmaması rahibelerin hoşuna gitmiyordu. Çünkü okulda verilen eğitim, öğrencilerin Hristiyanlık erdemlerini uygulamalarına ve Hristiyan sorumluluğu temelinde yaşanacak bir hayata hazırlanmalarına yönelikti. Bu hedef bağlamında yapılan değerlendirme sonucunda karnelerinden birine düşülen notta Ulrike'nin düş kurmayı sevdiğinin belirtilmesi dikkat çekicidir. Bu manastır okulunda dinsel yaşama dualar, ayinler ve özellikle de temsillerin sergilendiği Meryem Ana bayramları dahildi. Bir keresinde sergilenen müzikli bir oyunda Ulrike, Meryem'e Tanrı katından müjdeyi getiren melek Cebrail'i oynamıştı. Gösteriye davetli olan aileler, Ulrike'nin Tanrı elçisi rolünde sergilediği oyuna hayran kaldılar. Kendisi de meleklere benziyordu zaten. Çocukluk yıllarının neşeli kayıtsızlığı gitmiş, daha ciddi, kendinden daha emin bir havaya bürünmüştü. Ama başkalarına yardım etme güdüsünü hala koruyordu. Bir arkadaşının şiir defterine yazdığı sözler adeta onun şiarıydı. Eğer çok üzgünsen, insanlar için iyi bir şey yap, kendini çok daha iyi hissedeceksin. Ulrike'nin her zaman herkese yardım etmeye hazır olmasının çevresinde şaşkınlık yarattığı anlaşılıyor. Bir keresinde pek de yakın olmadığı bir öğrenciye öğretmen tarafından verilen ceza ödevini yapabileceğini önerdiğinde kızcağız afallamıştı. Bazen ülkelerinden sürülüp Oldenburg'da gelmek zorunda kalan göçmenlere yakacak malzeme ve yiyecek götürdüğü için okula gelmiyordu. O yıllardaki öğretmenlerinden rahibe Marie Ambrosine, insanlara yardım ederken hiçbir işi ağır ya da pis bulmazdı diye anımsıyor. Fakat Ulrike'nin başkalarının acısından bu kadar etkilenmesi ve zorda olanlara yardım etmek için bu kadar büyük gayret sarf etmesi de çok hoşuna gitmiyordu. Hatta bir keresinde şakayla karışık şöyle demişti. Ulrike, sen bu gidişle ya manastırı ya da çukuru boylarsın. Öğrenimine bu Katolik tarikat okulunda devam etmesine rağmen karizmatik bir kişilik olan Piskopos Wilhelm Steyl'in tarafından yönetilen Oldenburg'daki Protestan Lüteryen cemaatine dahil olan Ulrike, 1949 yılının Mart ayında törenle cemaate kabul edildi. Aynı yılın sonbaharında annesine kanser teşhisi konmuş, başarılı bir ameliyat geçiren Ingeborg Meinhof yeniden sağlığına kavuşmayı umarken, bir sonraki yılın çok soğuk geçen ilkbahar aylarında zatüre hastalığına yakalanmıştı. Savaş sonrası yokluk yılları ve geçirdiği ağır ameliyat nedeniyle gücünün tükendiği görülüyordu. 2 Mart gecesi ağır bir astım krizi geçirdi. Çağrılan doktor geldiğinde Ingeborg Meinhof'un öldüğünü tespit etmekten başka yapacak bir şey yoktu. Renate Rimek cenaze törenine çocukları da götürdü. Daha sonra anlattığına göre kızlar annelerinin ölümünü büyük bir metanetle karşılamışlardı. Yuhanna İncil'inden bir bölüm okunmasını isteyen Ulrike, metnin bir yerinde araya girip, "Çünkü Tanrı dünyayı o kadar sevdi ki biricik oğlunu verdi. Herkes ona iman etsin ve böylece dünya yok olmasın, sonsuz yaşama kavuşsun" diye sözlerinin annesinin mezarına konmasını istedi. Ingeborg Meinhof toprağa verilirken her zaman yaptığı gibi Renate Rimek'in koluna girip şöyle dedi. "Artık bizim senden başka kimsemiz yok." Renate Rimek öksüz kalmış kızları kaderlerine terk edemezdi. Eğer kızların velayetini almaya hazır olduğunu açıklamasaydı, hepsi çocuk sahibi olan ve her kuruşu düşünerek harcayan akrabalarına verileceklerdi. Renate'nin kararı herkes tarafından uygun görüldü. Henüz 28 yaşındaki Renate, şakayla hazır çocuklarım dediği Ulrike ve Wienke'nin velayetini alarak sadece parasal açıdan bakıldığında bile büyük bir sorumluluk yüklenmiş oluyordu. Lise öğretmeni olarak maaşı çok düşüktü. Çocuklara verilen yetim maaşı ise ayda 20 mark gibi komik bir miktardı. Dul olan ve kendisi de kıt kanaat geçinen dedeleri iyi niyet göstergesi olmaktan başka bir işe yaramayan 50 mark gönderiyordu her ay. İçinde bulundukları zor durumun Renate'yi daha da azimli kıldığı söylenebilir. Kısa süre içinde birçok makale yazmış, okullar için okuma ve tarih kitapları da dahil sayısız kitap kaleme almıştı. Kızlarıyla hesap yaptıklarında gözlerine inanamadılar. Batı bölgesinde kısa bir süre önce tedavüle sokulan yeni parayla tam 10 bin Deutsche Mark kazanmıştı. Bu küçük bir servetti adeta. Aynı gün Renate Rimek ilk arabasını aldı. Kullanılmış bir Volkswagen böcekti bu. Wienke ve Ulrike'nin Renate'yi sık sık yedek baba olarak tanımlamaları son derece isabetliydi. Tek başına bir kadın olarak sadece çocukları için yaşaması hem imkansızdı hem de böyle bir hayat biçimi kişiliğine uygun değildi. Yaşamı tecrübe etme merakı ve isteğiyle doluydu çünkü. Ingeborg Meinhof öldükten kısa süre sonra Oldenburg Pedagoji Yüksekokulu'nda doçentlik yapmaya başladı. Yapacak çok işi vardı. Hatta öğleleri eve gidip kızlara yemek yapmak zorunda bile kalıyordu. 1950'de İngiltere'de Shenstone College'da misafir doçent sıfatıyla birkaç ay ders vermesi teklif edildiğinde bu deneyimi de yaşamak istedi. Fakat bu süre zarfında kızlarla kim ilgilenecekti? Wienke hemşire olmak için meslek eğitimine başlayıp evden ayrılmıştı. Ama Ulrike ne olacaktı? Kısa sürede bu soruna da çözüm bulundu. Werner Meinhof'un kız kardeşi Tilla hala Ulrike'yi yanına almayı kabul etmişti. Gerçek adı Matilde olan hala Wuppertal Barmen'de Protestan papaz Johannes Hübner ile evliydi. Hübnerler Rudolf Steiner'ın düşüncelerine sempati duydukları için Ulrike'nin Rudolf Steiner okuluna gitmesine karşı çıkmamışlardı. Fakat Hübner'in cemaatinde Rudolf Steiner'ın öğretilerinin kâfirlik olduğunu düşünen insanlar vardı ve papazın yanında kalan kızın bu okula gitmesini uygun bulmuyorlardı. Noel'de Wuppertal'a gelen Renate Rimek bu gerilimi öğrenince Ulrike'yi okuldan alıp yanında İngiltere'ye götürdü. Ulrike, İngiltere'de Renate'nin arkadaşları Robert ve Elizabeth Logan'ın yanında kalmış, okula giderek İngilizce öğrenmişti. Wuppertal'daki Steiner okulunda sadece 6 hafta kalmasına rağmen öğrencilerden bazıları Meinhof'u hala anımsıyorlar. Bu çok şaşırtıcı çünkü aradan 50 yıldan fazla zaman geçmiş. Ancak bu tür anılara belli bir dikkatle yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Bazen anılar Ulrike Meinhof'un herkesin bildiği sonraki hayat hikayesine uygun renklerle yeniden kurulmuş olabilirler. Örneğin sınıfta Ulrike'nin arkasında oturduğunu söyleyen biri bana mektup yazarak Ulrike'nin konuşmalarının her zaman son derece fanatik bir tonu olduğunu ve okulun bahçesinde etrafını saran gruba tezlerini anlattığını bildirmişti. Bu anıda okul bahçesinde politik ajitasyon yapan çılgın düşüncelere sahip yarının teröristini görmüyor musunuz? Ulrike'nin konuşmalarının etkileyici ve kendinden emin olduğu yönündeki hatırlamaları ise gerçeğe daha yakın buluyorum. Okulun eski öğrencilerinden biri Ulrike'yi mizah anlayışı olan rahat bir kız olarak tanımlıyor. Ulrike'nin tahtaya bir kimyasal formül yazması gerekiyordu. Hiç zorlanmadan yazdı diye hatırlıyor eski öğrenci. Ve yazdıklarını mizahi bir dille açıklamaktan da çekinmedi. Renate Rimek ile Ulrike Meinhof İngiltere'den gönülsüz döndüler. İngilizlerin zarif soğukkanlılıkları ve kibarlıklarından çok hoşlanmışlardı. Onlarla karşılaştırıldığında Almanların kabalığı ve asabi telaşını özellikle itici buluyorlardı. Renate Rimek'in Almanların devlet karşısındaki tutumlarına yönelik eleştirisi yine doğrulanmıştı. Savaş bittikten sonra devlet memuru olmamaya kesin kararlıydı. Çünkü Almanya'nın felaketine devlet memurlarının katkı sağladığını düşünüyordu. Oysa şimdi kızlar nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı. Devlet hizmetine alınırken memurluk yemini etmeyi reddetti. Bu işleri pek de ciddiye almayan amiri o halde yemin etmeyiver demiş ve belgeyi törensellikten uzak bir şekilde vermişti Renate. Renate Rimek, kendisini hiçbir zaman herhangi bir yemine bağlı hissetmemiş, söylediği gibi sadece kendisinden yükümlü olmuştu. Onun için devletin sadık hizmetçisi olmanın hiçbir anlam taşımadığını, okullar için bir tarih atlası hazırlarken bir kez daha kanıtladı. Atlas'ta Sovyet işgal bölgesini Demokratik Almanya Cumhuriyeti olarak adlandırması küçük bir skandalın patlak vermesine neden olmuştu. Bu tanımlama Doğu bölgesinin bağımsız bir devlet olarak tanınması anlamına geliyor, anayasada yazılı olan yeniden birleşme hükmünü ihlal ediyordu. Oysa Almanya'nın bölüneceği ve dünyanın iki düşman bloğa ayrılacağı çoktandır apaçık ortadaydı. Marshall planı ile pompalanan milyonlarca dolar sayesinde Almanya'nın Batı dünyasının siyasi ittifakına girme sürecine ivme kazandırılmıştı. Ancak bu yönde atılan para reformu gibi adımları Ruslar anında aynı adımları atarak yanıtlıyorlardı. Batı bölgesinde tedavüle sokulan Westmark'ı Doğu bölgesinde Ostmark'ın tedavüle çıkarılması izledi. Parlamento Konseyi'nin 8 Mayıs 1949'da anayasayı kabul etmesinden bir hafta sonra Sovyet işgali altında bulunan bölgede Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin anayasası Halk Kongresi'nden geçti. İlk federal seçimler 14 Ağustos 1949'da yapılmış ve Eylül'de Theodor Heuss Cumhurbaşkanı Konrad Adenauer da başbakan olmuştu. Birkaç hafta sonra ise Doğu'da Halk Meclisi Wilhelm Picke devlet başkanı seçti. Bölünmüş Almanya'nın yeniden birleşmesi giderek daha olanaksızlaşıyor, Hitler Almanya'sına karşı bir araya gelmiş olan eski müttefikler arasındaki çelişkiler keskinleşiyordu. Soğuk savaş başlamıştı. Ulrike İngiltere dönüşü yeniden Oldenburg'daki Liebfrauen okuluna gitmeye başladı. Fakat artık öncekinden daha bağımsız olmak zorundaydı. Çünkü Renate, Braunschweig'da Kant Yüksekokulu'ndan davet almıştı. Ayrıca artık profesör unvanını taşıyordu. Almanya'nın en genç profesörü olmakla iftihar edebilirdi. Aslında Ulrike'yi yanında götürmek niyetindeydi ama uygun bir ev bulamadığı için her hafta 200 kilometre yol kat ederek Oldenburg'a gidiyordu. Ara sıra bir yardım kuruluşu Ulrike'ye uğruyor, Borscherlarda göz kulak oluyorlardı ama çoğunlukla kendi başınaydı. Liebfrauenschule'nin üst kademesi olmadığı için Ulrike burada sadece 10. sınıfa kadar okuyabilmişti. Bakalaryasını Kasilienschule'de yapmak istiyordu. 1952'de 10. sınıfı bitirerek mezun oldu. Yıl sonu çekilen sınıf fotoğrafında üzerinde siyah kaza, boynunda kolyesi ve dudaklarında kuşkucu bir tebessümle kameraya bakan genç bir kızdı artık. Koyu saçlarını Renate Rimek gibi kısa kestirip arkaya taramıştı. Ulrike Meinhof bu okula sadece birkaç ay gidebildi. Çünkü manevi annesi Braunschweig'da iki sömestr çalıştıktan sonra böyle devam edemeyeceğine karar vererek Weilburg an der Lahn'daki Pedagoji Enstitüsü'nde profesör olarak çalışma teklifini kendisi ve çocukları için uygun bir ev ayarlanması koşuluyla kabul etmişti. 1952 yılının sonbaharında Werner ve Ingeborg Meinhof'tan kalan eski eşyalar kamyona yüklendi. Ulrike eşyaların taşınmasına yardım ediyordu. Kasilienschule'de kendisini iyi hissetmediği için Oldenburg'dan ayrılmak zor gelmemişti. Renate Rimek'in eski arabasıyla yeni hayatlarına doğru yol alırken birden ciddileşip düşünceli bir ifadeyle şöyle demişti. ''Biliyor musun, Weilburg'a gittiğimiz için seviniyorum. Orada daha hiç günah işlemedim.'' 6. ayrımın sonu. Sayfa 53.